Değerli dinleyiciler, önce insan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır, ona hamd eder ve Resulüne salat ve selam ederek sözlerime başlarım. Bugünkü Kur'an'ı kavramımız tuğyan. Bakara suresi 15. ayeti mealen, Allah onlarla istihza eder. Tuğyanlarında, azgınlıklarında onlara mühlet verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş doluşurlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'de tuğyan ve tağut. Bunları bugün incelemeye çalışalım inşallah. Evvela sözlük ve ıstılah anlamları üzerinde durup, sonra Kur'an'da ve hadislerde geçen şekliyle bu kavramı anlatacağız. Tuğyan sözlükte değerli dinleyenler, taşkınlık, azgınlık, sınırlarını aşma anlamına gelir. Fiziksel güçlerin normal sınırları aşacak şekilde faal hale gelmeleri de tuğyanla ifade edilmiştir. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de Hakka suresi 11. ayetinde şöyle kullanılır. Su tuğyan ettiğinde, yani kabarıp taştığında sizi akıp giden gemide taşıdık diye Hazreti Nuh ve inananları Rabbimizin nasıl o tufandan kurtardığı anlatılmaktadır. Yine bu şekilde taşan, her yeri kaplayan şeye de tağiye denilir Arap dilinde. Kavram olarak ise tuğyan, isyanda, günahta, sınır tanımayacak ölçüde ileri gitmek, azgınlık etmektir. İnsanın haddi ve ölçüsünü aşması demektir. İnsanın haddi, sınırları, yani Allah'ın onun için koyduğu sınırlardır ki kişinin onu aşması uygun değildir. İnsanın değeri Allah'a kul olması itibariyledir. Yani Allah'ın kendisi için koyduğu sınırlara bağlı kalması onun kulluğunun bir göstergesidir. Onun için Rabbine itaati ve sürekli kulluk sınırı içinde bulunması gerekir bir kulun kul şuurunda olması için. Ne zaman ki Allah'ın insan için koymuş olduğu aşılmaması gereken sınırları aşar, ölçüyü kaçırırsa işte insan o zaman tuğyan etmiş olur, Allah'a isyan etmiş olur. Tuğyan kelimesi türevleriyle birlikte Kur'an'da 39 yerde geçtiğini görüyoruz. Bu türevlerden 8 adedi tağut şeklinde geçer. Tağut ise tuğyanı yaşayan ve yaşatan kişi ve güç anlamında kullanılmıştır. Tuğyan istikametten, sırat-ı müstakimden bir sapmadır. Tuğyana sapmanın musallat edeceği denge bozukluğu, hastalık insanı aldatır, kuruntu ve hayale esir eder. İnsan bu duruma gelince nefsinin oyuncağı olur ve karanlığı ışık zannetmeye başlar. Kur'an bu özelliği belirtirken inkarcıları, mesela En'am suresi 110, Araf 186'da şöyle değinir. Tuğyanları içinde oynayıp oyalanan gafiller olarak onları sıfatlandırır. İnsan belli nimetlere kavuştuğu zaman ve kendisini başkalarından mustani zannettiği zaman, yani muhtaç görmediği zaman, kendisinde istediği yapabilecek, istediğini yapabilecek her gücü, bilgiyi, yeteneği, imkanları var olduğunu zannettiği, vehmettiği zaman, işte o zaman Allah'ı unutur. Gerçek kudret, ilim ve dilediğini yapabilecek güç ve iradesine sahip olanın yalnızca Allah olduğunu aklından çıkarıverir. İşte tehlike başlar o zaman. Bu durum insan için tuğyana açılan bir kapıdır. Artık dilediğini yapar. Hak, hukuk ve hiçbir sınır tanımaz. Allah'a ortak koşmaya, Allah'ı tanımamaya, nefsini onun yerine geçirip heva ve heveslerin peşinden gitmeye başlar. İşte bu hal tuğyan halidir. Bu tür insanlar da Kur'an diliyle tağî olarak sıfatlandırılmıştır. Kur'an bozgunculuk yapmayı kendi izinleri olmadan halkın, yoksulların din değiştirmelerine ve dinlerini yaşamalarına rıza göstermemeyi, kendi üstünlüklerini tartışmasız kabul etmeyi, sadece kendi kuvvetlerine güvenmeyi, bu sebeplerden dolayı şımarıp böbürlenmeyi, yeryüzünde çalım satıp gösteriş yaparak yürümeyi, kısaca veli edindikleri şeytanın taraftarları, yani hizbi olmayı, tuğyana kalkışanların vasıfları olarak sayar muhtelif yerlerde. Bu ayetlerden Anlaşıldığına göre tuğyan, hak, hukuk ve sınır tanımamak, inatçı ve zorba bir tavır içerisinde olmak, böbürlenmek, kibir göstermek ve zulmetmek, insanlığı ezmek, mallarını gasp etmek, insanlara acımamak ve dolayısıyla Allah'ı bir ve gerçek Rab olarak tanımayarak ona ortak koşmak, kısacası nefsinin heva ve hevesinin peşinde gitmek ve batıl ile hüküm vermektir. Yalancılık, isyan, şerefsizlik etmek tuğyan olarak belirtilir yine. Tuğyan istikametten bir sapma olarak değerlendirilir dedik. Yine Hud suresi 112. ayetinde sen beraberindeki tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol, aşırı gitmeyin, doğrusu Allah yaptıklarınızı bilir buyurulmaktadır. Aşırı tüketim, yemekte sınırı aşmak da bir tuğyandır. İsrailoğullarına verilen dünyevi nimetler belirtildikten sonra aşırı gıda tüketiminin yasaklandığı anlatılır. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin, bunda aşırı ölçüsüz olarak ileri gitmeyin, gazabıma çarpılmayasınız ki böyle yapmayın. Gazabımı hak eden şüphesiz mahvolur buyurulmaktadır. Taha suresi 80, 81, 82. ayetlerinde. Yine dengeyi bozmak, tartı ve ölçüde adaletsizlik yapmak da tuğyandır. Sakın dengeyi bozmayın, ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın buyurulur Rahman 8 ve 9. ayetlerinde. Buradaki ölçü ve tartıya riayet, doğruluk ve haklılık ölçüsüne şaşmamak biçiminde de anlaşılmıştır. Yine Kur'an, Firavun'un, Nuh kavminin, Semud kavminin ve daha başka üzerlerine Allah'ın gazabının hak olduğu kavimlerin durumlarını tuğyan kelimesiyle bize açıklar. Bunlar, bu adı geçen Nuh kavmi, Semud kavmi, Firavun, bunlar kendilerini yeryüzünün en büyük ve istedikleri biçimde yapabilecek güç olarak görüp tam bir istiğnanın içine girmişler, tuğyanın içine dalmışlardır. Mesela Semud kavmi bağlarda, bahçelerde, çeşme başlarında, hurmalıklar arasında zevk ve sefa içinde yaşayıp müsriflerin emrine itaat etmekle ve Salih aleyhisselamın uyarmalarına kulak tıkayarak Allah'ın ayetlerine yüz çevirip ona şirk koştukları yetmiyormuş gibi bir de kendilerinin istedikleri bir mucize olan deveyi boğazlamakla tuğyankar olmuşlardır. Yine Ad kavmi ebedi hayat umuduyla köşkler dikip boş şeylerle uğraşırken, yakaladıklarını zorbaca yakalar ve yeryüzüne fesat çıkarırken, Hud aleyhisselamın çağrısına uymayarak Allah'a şirk koşmaya devam etmekle tuğyan içine batmışlardır. En zalim ve en tuğyankar olarak nitelendirilen Hazreti Nuh'un kavmi, kendilerini üstün görüşlü ve müminleri de ayak takımı olarak değerlendirmeleri, Hazreti Nuh'u taşlamakla tehdit etmeleri ve bir an önce kaçınmaya çağırdığı azabı getirmesini istemeleri, çağrısına kulaklarını tıkayıp kibirli kibirli ayak diremeleri, büyük büyük tuzaklar kurup taptıkları sahte tanrıları bırakmamalarıyla şehirlerde tuğyanda bulunmuş ve fesadı artırmış oluyorlardı. Aynı şekilde Firavun da İsrailoğullarına akla gelmedik zulümler yapıyor, erkeklerini öldürüp kadınlarını kirletiyor, Hazreti Musa'nın çağrısına sağır kesilip Allah'a şirk koşuyor ve kendisini insanların en büyük Rabbi ilan ediyordu. Kur'an-ı Kerim Nuh tufanı sırasında suların köpürüp azmasını tuğyan kökünden bir fiille tuğyan etti ifade eder. İlginçtir ki suların tuğyanı ile boğulan Nuh devrinin zalimlerini Kur'an zulme sapan tuğyan edip azan bir kavim olarak anmaktadır. Ceza amel cinsindendir. Prensibi bu olayda net olarak kendini göstermekte ve insanın tuğyanını tabiatın tuğyanı ile cezalandıran sünnetullah'a bu ayetler dikkatimizi çekmektedir değerli dinleyenler. Yine bir benzer durum Semud kavmi için söz konusudur. Hakka suresi 5. ayetinde Semud kavmi azgınların yani tağiye ile helak edildikleri belirtilir. Bu tağiye de tuğyan kökünden türeyen bir isim olup tuğyan eden insanları cezalandırmak için Allah tarafından devreye sokulan tuğyan edici bir tabiat kuvvetini ifade etmektedir. Bu ayette cümle o şekilde düzenlenmiştir ki tağiye hem Semud kavmini helak eden kuvveti hem de bu kavmin helakine sebep olan bu kavmin tavrı ile aynı ifade edilmiştir. Hakka suresi 5. ayet Semud kavmine gelince onlar tağiye yani tuğyan eden azan bir topluluk oldukları için tağiye ile yani azıp kuduran bir tabiat kuvvetiyle mahvedildiler, helak edildiler. Esas ceza ahirette olduğu halde özellikle eski kavimlerin haddi aşıp isyan edenleri azarak kendinden başka güç tanımayan insana Allah'ın emrine boyun eğen tabii hadiseler yani tufan, fırtına, zelzele yoluyla haddi bildirilmiştir. Akıl sahibi ve şerefli olarak yaratıldığı halde baş kaldırıp isyan eden, her istediğini yapabileceğini zanneden azgın insan, akıl sahibi olmadığı halde her emre boyun eğen Allah'ın askerleri olan tabiat güçleri yani doğal afetler tarafından mağlup ve perişan edilmişlerdir. Söz buraya gelince değerli dinleyenler, peki insanın psikolojisinde, yapısında ne var ki onu tuğyana sevk ediyor diye bir araştırma yaparsak, tuğyan esasında insanın tabiatında vardır. Mesela Alak suresi 6. ayetinde insan gerçekten azar buyurulur. Ayetin hemen devamında insanın tuğyanın temel sebebi gösterilir. İstina. Evet, demek ki istina ederse bir insan tuğyan etmiş oluyor. Yani insanın kendini kendine yeterli görmesi, kendisini hiç kimseye muhtaç olmayan bir konumda zannetmesi, vehmetmesi, sanması ve okumaması, Kur'an'ı okumaması, vahiyden, ilimden, Allah bilgisinden uzak olması. İşte insanı müstani eder, istinaya götürür. İnsanı istinaya, dolayısıyla tuğyana sürükleyen en büyük etken ya malının çokluğu veya nüfuzu ve otoritesidir. Birincisi malın tuğyanıdır. Malın çokluğu onun malıyla tuğyan etmesine sebep olur. İkincisi otoritesi de onun tuğyanıdır. Ve siyasi otoritenin tuğyanı tağut kavramıyla ifade edilir. Tuğyanın her iki türü de değişmez sünnetullah gereği olarak helak edilmiştir. Allah insanların azıp sapmamaları için her şeyi ölçüyle yaratmış, rızkı da belli bir ölçüyle insanlara vermiştir. Şura 27. Eğer Allah rızkı kullarının hepsine bol bol verseydi, yeryüzünde azgınlık ederlerdi ama o rızkı dilediği ölçüde indirir buyurmaktadır. Ve Yusuf suresi 5. ayet, insanın açık bir düşmanı olan şeytan ve kötülüğü emreden nefis, insanı azgınlığa ve sapkınlığa teşvik eder. Demek ki insan için bir kötülüğü emreden nefis, bir de şeytan, işte insanı bu istinaya doğru teşvik eder. Bunun için Kur'an, nefis ve şeytana karşı insanı sık sık uyarır, ikaz eder, onların vesvese ve saptırmalarına karşı uyanık bulunmayı hatırlatır insana. Allah'ın bu uyarısı insanlara olan bir lütuf ve merhametinin bir eseridir. Allah insanı başıboş bırakmamıştır. Başıboş bıraksaydı insanın aleyhine olurdu. Ademoğlu azıp sapardı. Bununla birlikte insanların çoğu bilgisizlikleri ve akılsızlıkları yüzünden iman etmemişlerdir. Tuğyan insan egosunun yani nefsinin kendisini ilahlaştırması, her şeyin herkesin üstünde görmesi halinde ortaya çıktığında işte burası zirve, doruk noktasıdır. Kur'an'a göre bu doruk noktanın tipik temsilcisi Firavun'dur. Firavun bütün gücün kendi elinde olduğunu vehmediyor. İnsanları küçük görüp onları öldürüyor ve en kötü işkenceye maruz bırakıyor. İbrahim Firavun mantığına göre bütün insanların onun kulu kölesi, Mısır ve başta Nil olmak üzere bütün nehirler onun mülkü. Bunlar İbrahim suresinde ve Bakara suresinde anlatılıyor değerli dinleyenler. Şimdi tabi Kur'an bunları bize anlatıyor. Tarihte yaşamış, ölmüş, gitmiş, bir daha gelmeyecek değil. Bunlar birer prototiptir. Yani kişilikleri belirtilir. İsimler önemli değildir. Bu özellikler kıyamete kadar insanlık var olduğu sürece bu özellikte olan insanlar olacaktır. Nitekim bugün de Firavunların çağdaşları yine yeryüzünde bizden başka güç yoktur diye yeryüzünde tek başlarına hareket edip hiç insan hakları filan dinlememişlerdir. Gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi geçin hemen şu yakınlarda Irak'a hürriyet adına müdahale etmiştir. Burada da yeryüzünün yegane düzenleyicisi, kanun koyucusu, biçim vericisi benim, benden başka güç yoktur diyerek diğer kendi kurduğu güçleri, kurumları bile tanımamıştır. Dolayısıyla Firavunlar sadece tarihte yaşamış, kitaplarda kalmış, efendim piramitler olarak hatırladığımız değil, günümüzde de bunlar hayatiyetlerini devam ettirmişlerdir, ettirmektedirler. Zuhruf suresi 51. ayet, Firavun milletine şöyle seslendi. Ey milletim, Mısır'ın hükümranlığı ve memleketimde akan bu ırmaklar benim değil mi, görmüyor musunuz? Firavunlar medeniyeti bir tuğyan medeniyeti idi. Batışları da bu yüzden olmuştur. Görmedin mi Rabbin ne yaptı? O sütunlar saraylar sahibi Firavunlara. Onlar ki ülkeler boyunca tuğyan sergilediler, azgınlık ettiler ve oraları fesada boğdular. Sonunda Rabbin onların üzerine azap kamçısını yağdırdı. Sünnetullah gereklerinden birini Kur'an bize belirtiyor. Bütün uygarlık ve saltanatların çöküşü tuğyanları sebebiyledir. Dünya tarihi incelensin, insanların çöküşleri bakıldığı zaman bu prensip görülür değerli dinleyenler. Bu daha çok maddi değerlere aldanarak azmaktır. Her çöküşün altında bu yatar. Tuğyana sapanların cezaları bir tabiat tuğyanı olan ateşle verilir. Cehennem tabiat kuvvetleri tuğyanın çok güçlü bir belirişidir. Tuğyancı zalimlerin cezalandırılmasına en uygun yol cehennemle ceza yoludur. Cehennem bir gözetleme yeridir. Tuğyana sapmışlar için bir dönüş ve varış yeridir. Böyle olduğu içindir ki cehennem ehli birbirlerini suçlarlarken sürekli seni tuğyana ben itmedim şeklinde konuşacaklar. Tuğyana sapmış bir topluluk idiniz. Haydi görün sonunuzu hitabıyla cehenneme gireceklerdir. Tağiler, tağutlar. Evet, söz buraya gelmişken değerli dinleyenler, siyasi otoritenin tuğyanı nasıl oluyor? Bir de ona bakalım. Siyasi otoritelerin tuğyanı, insanın kendisine verilen emretme ve yasaklama yetkisi ve gerektirdiğinde başkalarına da zorla yaptırımı sebebiyle ölçü ve haddin aşması. Allah'ın koyduğu hükümlerle belirtilen hududullahın, Allah'ın sınırlarının dışına çıkılmasıdır. Bu tuğyan türü genelde yönetici ve emir sahiplerinde olur. Çünkü onların güç ve yetkileri ve bu konulardaki azgınlık ve taşkınlıkları insanların genelini ilgilendirir. Siyasi otoritenin tuğyanı bazen insanın rububiyet iddiasına kadar götürebilir. Bu da Firavun'un yaptığı gibi lisan-ı kaliyle, yani konuşma diliyle veya nice tağutun yaptığı gibi lisan-ı haliyle, yani hal ve hareketleriyle Rab'lık iddia etmekle olur. Naziat 23 ve 24 ayetleri mealen, adamlarını topladı ve onlara bağırdı. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Siyasi otoritenin tuğyanına baş örnek Firavun'un tuğyanıdır. Onun haddini aşması ve ölçüyü kaçırmasının bir görüntüsü, rububiyet davası güdecek kadar gerçek Rabbe, haklarını küçümseyecek, zulmedecek ve köleleştirecek kadar da insanlara karşı büyüklenmesidir. Nitekim Allah birçok ayetlerinde ibret ve öğüt almak için Firavun'un tuğyanını ve bu azgınlığı yüzünden başına gelenleri bize tekrar tekrar anlatılır. Bir yönüyle baktığımız zaman değerli dinleyenler, Kur'an'da Hazreti Musa'ya en çok hayatı anlatılan peygamberlerin başında gelir. Yani tersinden bakarsak en çok anlatılan Firavun oluyor bir yönüyle de. Bu da insanların çoğunun otorite tuğyanıyla imtihana tabi tutulduğunu gösteriyor. Naziat suresi 15-16-17. Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadide Tuva'da seslenmişti. Firavun'a git çünkü o tuğyan etti, azdı buyurulmaktadır. Ayette sözü geçilen tuğyan hem yaratıcıya karşı hem de yaratılanlara yani insanlara karşı haddi aşmak olarak anlayabiliriz. Yani Firavun küfürle yaratıcıya karşı baş kaldırmıştır. Halkı köleleştirmek ve onlara zulmetmek suretiyle de yaratılanlara büyüklük taslamıştır. Firavun rububiyet yani Rablık iddia ederek tuğyanın zirvesine ulaşmış. O bu batıl iddiasıyla yöneticiliğini yaptığı vatandaşların kendisine kendi konumlarına uymalarını, Allah da olsa kendi ilkelerine ters düşenlere itaat etmelerini yasaklamış, bu mutlak itaat edilmeye kendini yetkili görmüştür. Fahrettin Razi'nin yorumuna göre Firavun, Rablık iddiasında şunları diyordu, ben sizin terbiye eden, büyütüp geliştiren, ihsan eden Rabbinizim, size alemde emredecek ve yasak koyacak da ancak benim diyordu. İnsanlara zulüm ve siyasi otoritenin tuğyanı. Fecr suresi 6 ve 14. ayetleri. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Yüksek sütunlarla dolu İrem'e. Ki şehirler arasında onun eşi yaratılmamıştı. Vadide kayaları oyan Semud'a ve kazıklar sahibi Firavun'a. Bunlar yani Ad kavmi, İrem kavmi, vadide kayalar olan Semud, Firavun, evet bunlar ülkelerinde azmışlardı. Oralarda çok kötülük yapmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üzerlerine azap kırbacını çarptı. Elbette Rabbin her an gözetlemektedir. Evet bunlar ülkelerinde azmışlardı. Yani isyan edip günah işlediler. İnsanlara eziyetle ve yeryüzünü fesada uğratmakla Allah'ın sınırlarını aştılar. Kazıklar sahibi Firavun denilmesi, Firavun'un yere 4 kazık çaktırıp işkence edeceği kimseleri ellerinden ve ayaklarından bu kazıklara bağlatır. O şekilde işkence ettiği şeklinde rivayetler vardır. Bunun için veya kazık gibi askerler çok olduğundan da nitelendirilmiştir. Ayetlerde ifade edilen azdıkları ve çok kötülük ettikleri gibi gösteriliyor ki, bu azgın ve zalim yöneticiler Allah'a isyan edip baş kaldırdıkları gibi zulüm ve düşmanlıkta da haddi ve ölçüyü aşmışlar, haklarına işkence ve eziyeti çoğaltmışlardır. Tuğyana karşı Müslümanların özellikleri ve alimlerin tavrı ne olmalıdır? Evet, tuğyanın temelinde kibir ve benlik yatar. Tağutlardan biri olan şeytanın azgınlığının sebebi de kibir ve benliktir. Tuğyan, küfür, şirk ve zulüm olarak insanlara yansır. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Lokman suresi 13. Çünkü şirk bile bile hakkı inkar etmek, nimetleri görmemek, onu verene isyan etmektir. Bu iman noktasından bir tuğyandır. İman açısından tuğyan içinde bulunan kimsenin uygulama bakımından fiilleri yönüyle de zalim olması doğaldır. Firavun'un tuğyanı işte buna bir örnektir. Uygulama açısından tuğyan ise zulüm ve haksızlıktır. Özellikle yetki sahibi bir kimsenin kendisini haklı gösterecek bazı gerekçelerle adaletten ayrılması ve emri altındakilere zulmetmesi işte uygulama açısından bir tuğyandır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalim yöneticilerin Müslümanların özellikle alimler tarafından uyarılması gerekir. Tağutlaşan yöneticiye ki sultanun cairun deniliyor literatürde, bunlara karşı hakkı söylemek, mazlumları savunmak, zulme engel olmaya çalışmak en önemli ibadetlerdir. Nitekim Hazreti Peygamber İbn-i Mace'nin Fiten bölümünde rivayet edilen bir hadiste şöyle buyrulur. Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı hak sözü söylemektir. İslam tarihi zalim sultanlara ve kötü yöneticilere karşı gelen güçlü bilginlerle doludur. Çoğu kez bu muhalefet dil ve kalemden mızrak ve kılıcı da dönüşmüştür zaman zaman. Tıpkı Abdurrahman bin el-İş'as ve beraberindeki fakih ve muhaddislerin Haccac'ın tuğyanına ve Emevi saltanatının sapmasına baş kaldırmaları gibi. Medine'nin ünlü fakihi Said bin Müseyyep, Hulefai Raşid'in yolundan gitmeyen mal ve mevki ve nüfus peşinde koşan Emevi emir ve valilerinin kendi itibarından yararlanmak için yaptıkları mal ve mevki tekliflerini reddediyor ve onları kötü emellerine alet olmuyordu. Velid bin Abdülmelik'e biatı reddeden Said bin Müseyyep'e 60 değnek ceza vuruldu. Tabi'in dönemi alimlerinden Said bin Cübeyr, Haccacın zulmünü önce vaaz ve nasihatle önlemeye çalıştı. Bu fayda vermeyince ona karşı ayaklandı ve şehit edildi. Halife Mansur'un zulmüne boyun eğmeyerek onun isteklerine alet olmamak için teklif edilen kadılık görevini reddeden imamımız Ebu Hanife de işkenceyle şehit edilmiştir. Diğer bir mezhep imamımız Malik bin Enes ve Halife Mansur'dan haksızlık ve zulüm görmüştür. Hazreti Ali radıyallahu anh taraftarlarının isyanına fetva vermesi üzerine ona da işkence yapılmıştır. Her dönem tağutî düzenler tarafından zulüm ve işkence gören hatta idam edilen birçok sayıda alimler vardır. Bu konuda son dönemlerdeki alimler göz önüne getirirsek hemen birçok meşhur alimlerin isimlerini saymak gerekir. Bunlardan hepiniz hatırlayacaksınız. Ülkemizde mesela İskilipli Atıf Hoca, Ali Aydar Efendi, bir başka yerde Mısır'da Hasan el-Benna, Seyyid Kutup, efendim Mevdudi gibi alimleri hatırlayacaksınız. Örneklerden anlaşıldığı gibi tuğyan, zulüm, ister mümin geçinsin ister kafir, maddi gücü ve siyasi iktidarı elinde bulunduran yöneticilerin yakalandıkları bulaşıcı bir hastalıktır. Yöneticiler bu hastalıktan ancak hiç taviz vermeden Allah'ın hükmüyle, kitabıyla hükmederek adalete sarılmak suretiyle ve yanlarında müşavir olarak, müsteşar olarak, devamlı danışman olarak bir muttaki alim yardımcılar tutarak kurtulabilirler. Bunun gerçekleşmesi için de öncelikle sistemin taahhütü olmayıp İslami olması gerekir. Adaletin gerçekleşmesi buna bağlıdır. Çünkü Allah'ın hükmü adalet, onun zıttı ise zulümdür. Ve nitekim Maide suresi 45, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir buyrulur. Siyasi otorite ya da yöneticinin tuğyanı nasıl oluyor? Bir de ona bakalım değerli dinleyenler. Tuğyankar insanların özellikle elebaşları ve önde gelenleri kendi tuğyanlarını haklı göstermek ve insanlar üzerine rableşip onların dünya hayatlarını düzenlemek için belli hükümler koyarlar. Böylece diğer insanlar da bunların koydukları hükümleri kabul ederler. Allah'ın hükmünü bırakır, tuğyankarların hükümleriyle muhakeme olunmak ister. Böylece tuğyankarlara hem ibadet etmiş hem de onları veli edinmiş olurlar. İşte Kur'an bunlardan birinci tür, yani tuğyankar olan ve başkaları üzerine rableşip tuğyanlarını haklı çıkarmaya, dünya hayatını yönlendirip vatandaşların Rabbi kesilmeye girişen insanlara tağut ismini verir. Bu kelimenin tekili de çoğulu da aynıdır. Yani tağut bir yerde bir tane olabildiği gibi işbirliği içinde birden fazla da olabilirler. Tağut kendisini veli dost edinenleri nurdan zulümata çıkarır. Kendisi içe zulümat yani karanlıklar içinde olduğu için kendi peşinden gidenler de baş aşağı bu karanlıklar içinde yuvarlar gider. Böylece tağutun peşinden gidenler onu veli dost edinmekle ona ibadet etmiş, ona itaat etmiş olurlar. Allah'a imandan önce la, hayır silahıyla tağuta küfretmeleri, onu tanımamaları gerekirken onun koyduğu hükümlerle muhakeme olunmak istemek Allah'a küfretmiş ve tağuta iman etmiş olurlar. Nisa 60'ta da bu durum belirtilir. Artık karanlıkları yırtıcı birer ışık olan Kur'an ayetleri böylelerini ancak tuğyan ve küfrünü artırır. Böylelikle şirk toplumun üzerinde oturduğu üçlü tağut tamamlanmış olur. Tevhid toplumunun yerini alır ve karşısına geçmiş olur. Peki tağut kimdir? Tağut kelime olarak haddi aşan, azan, hakikatten sapan, taşkınlık gösteren, her sapkınlığın başı gibi anlamlara gelir. Istilahta ise Allah'a isyan eden anlamına kullanılır. Allah'ın indirdiği hükümlere alternatif olmak ve onların yerine geçmek, daim olmak üzere hükümler koyan her varlık tağuttur. Bunun insan olması, put, şeytan veya bunların dışında herhangi bir şey olması bir şey değiştirmiyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nahl 36, andolsun ki biz her kavme Allah'a ibadet edin, tağuta kulluktan kaçının diye tebliğ yapması için peygamberler gönderdik. İnsanlar sadece Allah'a kul olma, yalnız ona ibadet etme hususunda istisnasız sürekli uyarılmışlardır. Nisa 76. İman edenler Allah yolunda cihad ederler. Küfredenler ise tağut yolunda savaşırlar. Yani insanlar ya Allah'a ibadet edecekler veya tağuta kul olacaklardır. Bu iki yolun dışında üçüncü bir hal yoktur. Yine Kur'an-ı Kerim'de sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettik diye boş iddialarda bulunanlara bakmaz mısın? Onlar tağutun huzurunda muhakeme olmak, onun hükümlerine boyun eğmek istiyorlar. Halbuki tağutu inkar etmekle, tekfir etmekle emrolunmuşlardı. Nisa 60. Kur'an'daki bütün bu ayetler dikkate alarak şu hususu belirtmekte fayda var. Tağutun hükümlerine razı olanlar, boyun eğenler kafirlerdir. Bu dünyada vahiyi inkar ederek insanların çoğunluğunun rızasına göre kurulduğu iddia olunan bütün sistemler Allah'ın hükümlerine karşılık ve onların yerine geçmek üzere hükümler icat etmektedir. Dolayısıyla bu sistemler bu noktada hep birer tağutu özellik taşımaktadırlar. Tağut hakkı tanımayıp azan sapan her kişi ve güce verileni attır dedik. Şeytana da bu yüzden tağut denmiştir. Tağut hakka, hakikate ve imana karşı gelen Allah'ın kullar için çizdiği düzeni, nizamı ve sınırları aşan her şeyi ifadedir. Tağut bir şahıs olabileceği gibi Allah'ın nizamından alınmamış her türlü sistem, Allah'a bağlanmayan her çeşit fikir, düşünce, adet ve alışkanlıklar da olabilir. Kim bütün bunları ne şekilde olursa olsun reddeder ve yalnız Allah'a iman edip bağlanır, sadece Allah'ın dinini ve düzenini kabul eder ve tüm hayatını buna göre tanzim ederse, yaşarsa, sağlam bir kulpa, kopması mümkün olmayan bir kulpa, hablullah'a bağlanmış olur, kurtulmuş olur. Tağutu reddetmeden iman eksiktir, yarımdır. Böyle bir iman esasen geçerli de olmuyor. Bu durum aynen müşriklerin Allah'a inanması iddiası gibidir. Tağut, Allah'a ibadetten alıkoyan, Allah'a giden yolu tıkayan, dini Allah'a has kılmaya, Allah'a ve Resulüne tabi olmayı önleyendir. Bu cin ve insan şeytanlarından olabileceği gibi ağaç, beton, tunç, taş, mezar, inek, para, ateş gibi bir takım şeylerden de olabilir. Evet değerli dinleyenler, tağut demek ki bir sembol de oluyor. Küfrün, zulmün, şerrin, haksızlığın, adaletsizliğin, putçuluğun, azgınlığın, sapkınlığın, aklımıza gelen tüm kötülüklerin bir sembolü. Bu sembol bazen kendini firavun ilan eden antik ya da çağdaş bir yönetici, bazen cansız bir eşya, bazen bir ideoloji, bazen de şeytan, uğur, şans, talih gibi soyut şeyler olabilir. Tağut insan onun ilahlaştırdığı her şeydir. Daha doğrusu tağut insanla Allah arasında gerilen şeylerin tümüne verilen ortak bir isimdir. Engel Allah'la insan arasında insanın Allah'a gitmesine engel olan her şey. Allah'ın koyduğu sınırlar çiğneyen insan bu anlamda tuğyan etmiş oluyor. İşte tağut o insana bu sınırları çiğneten şeydir. Eğer o şey insansa ve kafirse ona itaat eden de kafir oluyor. Yok eğer insanın itaat ettiği tağut münafıksa ona itaat eden de münafık oluyor. Tabii o fasıksa, fasık zalimse zalim olunmuş oluyor. Bütün bu açıklamalar çerçevesinde tağut her türlü azgınlık, sapkınlık, aşırılık ve batıl inanç ve davranışları sembolize ediyor. Tağut tuğyanı yaşayan ve yaşatmaya çalışan kişi, güç ve kurumlardır şeklinde tarif edilebiliyor. Tağut her dönemde firavun ruhlu kişilerle onların yardakçılar olan grubun genel adıdır, cins ismidir. Her devirde birden çok tağut bulunur. Tağutların kabile çapında, millet çapında olanları yanında bölgesel ya da internasyonel olanları da bulunacaktır. Bunlar birbirlerinden habersiz olabileceği gibi organize de olabilirler. Hatta iblisler parlamentosu, hizb-i şeytan, evliya-i üç şeytan gibi birliktelikler, beraberlikler vücuda getirebilirler. Tağutlar aralarında hiyerarşik bir düzen de kurabilirler. Paralellik ve entegrasyonlara girebilirler. Böyle olunca tağutu sistemler, prensipler geliştirirler. Mesela Muhammed İkbal, emperyalist batılıların oluşturdukları sömürü düzeninin temsilcilerinin vücut verdikleri organizasyonlarını, kurumlarını iblisler parlamentosu diye anmıştır. Aynen bunun gibi tağutlar parlamentosu deyimini de kullanabiliriz. Bir kimse Allah'a meleklerine inandığını ikrar etse, buna mukabil bu taahhütü sistemleri, kurumları efendim benimsese, onların doğru olduğuna itikad etse, durumu çok tehlikeli olur. Kendisini bir gözden geçirmesi gerekir. Kim insanların maslahat ve iyiliklerini Allah'tan daha iyi bildiğini iddia ederek insanlar üzerinde hüküm koymaya ve bunları tatbik etmeye gayret ederse, işte ilahlık iddiasına girişmiş oluyor. Her kim de bunların iddialarını doğrulayarak onlarla işbirliği yaparsa, tevhid akidesini parçalamış oluyor. Bu açıdan çağdaş firavunlara iyi dikkat edilmelidir. Hazreti Adem'den günümüze kadar gelen zamanda insanlığın iki tanrısı var ola gelmiştir. Birisi gerçek ilahı Allah ve onun karşısında tağut. Tarih boyunca insanoğlu ya tevhid dinine mensup olmuş ve bu dinin ilahı, yegane ilahı, Rabb'ı, Allah'ı kendisi için gaye, yegane ilah edinmiş ya da şirk dinine mensup olmuş ve bu dinin çok çeşitli versiyonları tanrı veya tanrılarına itaat etmiştir. İşte Kur'an şirk dininin tanrı veya tanrılarına genel olarak tağut ismini vermektedir. Günümüzdeki insanların kafalarına baktığımız zaman çift bölmeli bir kafa yapısına sahip olduklarını görüyoruz. Bu kimseler bir yandan Allah'a inandıklarını iddia ederlerken diğer yandan da İslam'ın açıkça emrettiği, yasakladığı şeylere ters düşebilmekte, tağutların yasalarını kabulleri arasında yer verebilmektedir. Oysa bir kalpte hem imana hem de küfre yer verilmesi İslam'a göre açık bir paradoks, gerçek bir çelişkidir. Mesela Bakara 85, yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezillik ve rüsvalıktır. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine itilirler. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir. Evet, bir kalpte hem iman hem de aynı zamanda küfür bulunamaz. Bu iki olgu ateş ile barut gibi yan yana bulunamazlar. Birisinin yerleştiği kalpte bir diğerine yer yoktur. Mümin kafir ve münafıktan farklıdır. Kendisine İslam ile beraber bir veya birkaç dünya görüşünden veya ideolojisinden sentezler yapan bu kalemon gibi bir şahsiyete sahip olamaz. Çünkü tevhidi şirkten farklı kılan başka felsefelere, herhangi bir dünya görüşüne veya ideolojiye ihtiyaç duymaması müminin bütün bir hayatını kuşatan yetkin bir inanç, bir pratik, kısacası bir sistem, mükemmel bir sistem, mükemmel bir yaşam biçimi olmazdır. Bugün insanlık tevhid dininden kısmen uzaklaşarak yeryüzünde egemen olan tağutların dinine sapmış bulunmaktadırlar. Müslümanlar, Müslümanlık iddiasında bulunan yığınlar Allah'a değil de tağutlara ibadet ettikleri sürece bu böyle gider tabi. Bu gerçeklerden hareketle Kur'an'ı öğrenmeli, manasının derinliklerine dalarak onu pratik hayatımıza indirgemeli. Her Müslüman dolayısıyla tağut kavramının gerçek anlamını ve diğer kavramları gerçekten anlamalı, kavramalı ve İslam'ın dışındaki bu kurumları reddetmelidir. Bu reddi sadece sözlerle değil, fiili olarak da göstermelidir. Bunun gayretinde olmalıdır. Bugün yeryüzünde yürürlüklü olan rejimlerin hemen hepsi beşeri sistemlerdir. Hükümlerini kendileri koymakta, dolayısıyla da Allah'ın hükümlerine bilerek karşı gelmektedirler. O yüzden bu rejimlerin hepsine tağut olarak isimlendirilebilir. Bir kimse Allah'a ve ahirete inanılacak hususlara inandığı açıklasa, fakat bu tağut sistemlerini kabul etse, evet durumu çok tehlikeli. Onun için dinini iyi öğrenmeli. Tağut Müslümanların en büyük düşmanıdır değerli dinleyiciler. Tağut günümüzde Allah'ın indirdiği hükümleri bir kenara bırakarak insanın ilahlaşmasına, onun yegane üstün görmesini ortaya çıkmasıdır. Daha açık bir ifadeyle İslam nizamının dışındaki bütün sistemler İslam'ın dışında olduklarından bu tağut özelliğini taşımaktadırlar. Sözlerimizi toparlarsak şöyle diyebiliriz değerli dinleyenler. İslam'la emrolunan cihat işte bu tağutlara karşı verilmesi gerekli olan bir mücadeledir. tağutla çatışmak, hakkı ikame etmek, batılı gidermek, her kesimden ve her işi yapanlar, bütün müminlerden istenilen bir görevdir. Rabbimiz müminleri tağuta karşı kendi nizamının savaşçıları olarak Nisa suresi 76'da takdim eder. Tağuta ve ondan yana olanlara karşı mücadele vermeyenlerin durumu da pek uygun değildir. Bunun için Peygamberimiz her kim tağuta karşı cihat etmeden ve onunla mücadele ederek hakkın hakim kılma arzusunu ruhunda duymadan ölürse nifak üzere bir ölümle ölür diye Sahih Müslim'de geçmektedir. Tağutu kalben reddetse dahi fiilen onunla vuruşmayanlar, ameli hayatın icabı onunla anlaşma ve dostluk kurma yoluna gitmeye mecbur kalabilirler. Bu da uygun bir değil. Müslümanlar bugün Allah ve tağut hakimiyetinin dostluğunu bir arada yaşatmaya çalışmak gibi sonu çıkmaz bir yol üzerinde gelmişlerdir. Bunun netleştirilmesi lazım. Yolların ayrılış noktasındayız diyebiliriz. İnsan ya tağuta tabi olup geçici zevkler peşinde koşacak, o zaman sonuç dünyada zillet ve kullara kulluk olacak. Tağuta kalben teslim olmak, iman etmek suretiyle heva ve heveslerine göre yaşamanın sonucu ahirette de varış cehennem olacaktır. Veya tağutlar reddedip Allah'a dostluk, hayatını İslam'ın hükümlerine göre tanzim edip izzetli onurlu bir hayat ve sonunda cennet. Zümer suresi 17 ve 18 ayetleriyle sözümü bitirmek istiyorum değerli dinleyenler. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Ey Muhammed, dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.